Napolyon Bonapart, Kaliforniya'daki altına hücum dönemi ve mahallenizdeki market. Şimdi ilk bakışta tamamen alakasız görünen bu üç şeyin aslında birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu söylesem ne dersiniz? Bugün sizin için incelediğimiz kaynaklar bizi tam da bu bağlantının merkezine, yani inanılmaz bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.
Aynen öyle. Elimizdeki ana metin, yönetim danışmanı Mustafa Başar'ın "Yerli marketler uluslararası birer zincire dönüşebilir mi?" başlıklı bir yazısı. Başar'ı takip edenler bilir, kendisi Dünya Gazetesi ve Ekonomim gibi yerlerde yazar ve şirketlere strateji danışmanlığı yapar.
Onun yazılarının en ilginç yanı da bu zaten, değil mi? Yani iş dünyasındaki bir konuyu alıp askeri tarihle, sanatla, bambaşka bir şeyle birleştiriyor.
Kesinlikle. Ve bu yazısında da tam olarak bunu yapıyor. Bizim amacımız da Başar'ın açtığı bu yoldan ilerleyerek bir imparatorun ordusunu doyurma ihtiyacının nasıl küresel bir gıda devrimine ve nihayetinde modern marketçiliğe yol açtığını adım adım ortaya çıkarmak.
Her şey o en temel şeyle başlıyor aslında, mideyle.
Ve o meşhur sözle, bir ordu midesi üzerinde yürür. Bu sözü Napolyon'a atfederler ve Başar da yazısına tam olarak bununla başlıyor. Biz Napolyon'u genelde savaş meydanlarındaki taktikleriyle, toplarıyla falan hatırlarız. Ama asıl devrimci yönü belki de savaşın sadece topla tüsekle değil,
lojistikle.
Evet, organizasyon ve lojistikle kazanıldığını herkesten önce anlamasıydı.
Yani düşünsenize, on binlerce askeri aylarca Avrupa'nın bir ucundan diğerine yürüteceksiniz. Ve onları savaşmaya hazır halde tutacaksınız. Bu o dönem için başlı başına bir mucize.
Kesinlikle bir mucize. Çünkü bu yüzyıllardır çözülemeyen bir sorundu. Şey gibi, okyanusları aşan gemiciler aylarca taze sebze meyve yiyemedikleri için C vitamini eksikliğinden iskorbüte yakalanıp ölüyorlardı.
Dişleri dökülüyordu, evet.
Aynen. Napolyon'un sorunu da temelde aynıydı ama çok daha büyük bir ölçekte. Devasa ordularını karada hareket ettirirken nasıl besleyecekti? Yani mevcut yöntemler, işte tuzlama, kurutma, tütsüleme
yetersiz kalıyordu.
Hem yetersizdi hem de büyük ordular için pratik değildi.
Ve işte tam bu noktada bir imparatorun çaresizliği modern gıda endüstrisinin fitilini ateşliyor. Napolyon'un yönlendirmesiyle Fransız hükümeti 1795'te bir yarışma açıyor.
Evet, diyorlar ki, kim ordumuz için büyük miktarda gıdayı ucuz, pratik ve uzun süre bozulmayacak şekilde saklamanın bir yolunu bulursa,
ona 12 bin frank ödül vereceğiz.
Ki 12 bin frank o dönem için inanılmaz bir para. Bugünün parasıyla yüz binlerce eurodan bahsediyoruz. Yani bu sadece bir ödül değil, adeta ulusal bir seferberlik çağrısı.
Peki bu çağrıya kim cevap veriyor? Bir bilim insanı mı, bir general mi?
Hiçbiri. Nicolas Appert isimli Parisli bir şekerlemeci, şef ve mucit.
Bir şekerlemeci mi? Bu çok ilginç. Demek ki bazen en büyük askeri sorunların çözümü en beklenmedik yerlerden gelebiliyor. Peki Appert ne yapıyor tam olarak?
Appert yıllarca deneme yanılma yöntemiyle bir sistem geliştiriyor. Çorbalar, sebzeler, meyve suları, hatta et ve süt gibi her türlü gıdayı kalın camdan yapılmış kavanozlara dolduruyor. Sonra bu kavanozların ağzını mantarla ve sızdırmazlık mumuyla hava almayacak şekilde sıkıca kapatıyor ve saatlerce kaynar suyun içinde bekletiyor. Yöntemin bilimsel açıklamasını tam yapamıyor tabii, çünkü Louis Pasteur'un mikropların varlığını kanıtlamasına daha çok var ama sonuç ortada. Kavanozlar açıldığında içindeki yiyecekler aylar sonra bile taptaze.
İnanılmaz. Ve sonunda ödülü alıyor tabii.
Evet, 15 yıllık bir çalışmanın ardından 1810'da ödülü alıyor. Ama Fransız hükümeti ödülü verirken tarihin en büyük stratejik hatalarından birini yapıyor.
Nasıl bir hata?
Appert'a diyorlar ki, parayı alırsın ama tek bir şartla. Bu yöntemini bir kitapta bütün detaylarıyla anlatıp halka açacaksın.
Bir dakika, yani bu paha biçilmez askeri sırrı adeta bir yemek tarifi kitabı gibi bastırıp herkese dağıtmalarını mı istiyorlar? Akıl alır gibi değil, tam bir stratejik fiyasko.
Aynen öyle, kitabın adı da manidar, her türlü hayvansal ve bitkisel maddeyi birkaç yıl koruma sanatı. Kitap basılır basılmaz, tahmin edeceğiniz gibi, anında İngilizceye ve diğer dillere çevriliyor.
Ve birileri bu fikri alıp geliştiriyor tabii.
Hem de aynı yıl 1810'da Peter Durant adında bir İngiliz tüccar bu fikri alıyor, bir adım ileri taşıyor ve patentini alıyor.
Nasıl yani? Fikri alıp ne yapıyor?
Çok basit ama dahice bir değişiklik yapıyor. Eppert'in o kırılgan ve ağır cam kavanozları yerine daha hafif, daha dayanıklı ve daha ucuza mal olan teneke kaplı demir kutuları kullanmayı akıl ediyor.
Anladım. Yani bugün bildiğimiz konserve kutusunu icat edip patentliyor.
Tam olarak bu. Fransızlar buluyor, sırlarını ifşa ediyor, İngilizlerse bunu alıp ticari bir ürüne dönüştürüp parayı kazanıyor. Tam bir iş dünyası dersi yani. İşin ironik yanı da Fransızca'da konserveleme işlemine bugün hala apertizasyon deniliyor. Mucidin hakkını bir şekilde isim olarak teslim etmişler.
Yani fikir Fransa'da doğuyor, İngiltere'de teneke kutuyla endüstriyel hale geliyor. Ama bu hala nispeten küçük bir yenilik gibi. Bu teknolojiyi alıp da onu küresel bir fenomene dönüştürenler kimler oldu? Sanırım hikayenin bu noktasında okyanusun diğer tarafına, Amerika'ya bakmamız gerekiyor.
Kesinlikle. Hikayenin patlama yaptığı yer Amerika. Başyar'ın makalesi de bizi tam bu noktada. O klasik western filmlerinin geçtiği topraklara götürüyor. Hani her küçük kasabada, her madenci kampında mutlaka bir dükkan vardır ya.
General Store. Evet evet hatırlıyorum. İçinde kazma kürekten gaz lambasına, undan şekere, mermiden viskiye kadar aklınıza gelebilecek her şeyin satıldığı o dükkanlar. Kasabanın adeta kalbi gibi.
İşte o dükkanlar modern Amerikan market zincirlerinin atası. Ve tahmin edin o dükkanların raflarını ne dolduruyordu?
Konserve.
Konserve. Boston'dan getirilmiş konserve fasulye plaki, Alaska'dan somon balığı, türlü türlü sebzeler, meyveler, reçeller, kovboylar, madenciler, çiftçiler. Herkes için bu konserveler adeta birer hayat kurtarıcıydı.
Bir dakika, burada aklıma bir şey takıldı. Konserve bugün bizim için pratik ama biraz da mecburiyet yemeği gibi. O dönemde bu kadar büyük bir patlama yapmasının tek sebebi dayanıklı olması mıydı? Yani insanlar taze yemek varken neden konserve tercih etsin ki?
Harika bir nokta. Aslında o dönemde, o coğrafyada yaşayan çoğu insan için taze yemek diye bir seçenek neredeyse yoktu. Özellikle de yazarın işaret ettiği üç büyük tarihsel olay konserve talebini adeta patlattı.
Neydi onlar?
Birincisi 1849 Kaliforniya altına hücumu, yani Gold Rush.
Evet, yüz binlerce insanın zengin olma hayaliyle Kaliforniya'ya akın ettiği o çılgın dönem.
Evet, şimdi o madencilerden birini gözünüzde canlandırın. Aylarca dağlarda, ilkel kamplarda yaşıyor. Yediği tek şey belki kurutulmuş et, sert bir ekmek. Taze sebze veya meyve görmek bir hayal. İşte o adam için General Store'dan aldığı bir kutu konserve şeftali ne anlama geliyordu biliyor musunuz?
Sadece yiyecek değil.
Değil. Bir lükstü, medeniyetle bir bağlantıydı. Aylardır tatmadığı bir lezzetti. Yani konserve vahşi batının fethini mümkün kılan lojistik devrimdi aslında.
Anladım. Yani mesele sadece karın doyurmak değil, aynı zamanda o zorlu koşullarda insanlara moral ve çeşitlilik sunmak. Peki diğer iki olay neydi?
İkincisi 1853'teki Kırım Savaşı. Yine orduların beslenmesi sorunu. Üçüncüsü ve en önemlisi ise 1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı. Bu savaş konserve endüstrisini kelimenin tam anlamıyla zirveye taşıdı.
Milyonlarca askerden bahsediyoruz.
Evet, milyonlarca asker aylarca, yıllarca cephede. Onları beslemenin en güvenli, en pratik yolu konserveydi. Savaş bittiğinde evlerine dönen milyonlarca asker bu alışkanlığı sivil hayata da taşıdı.
Ve tabii bu kadar devasa bir talep olunca arkasından dev bir endüstri de geldi.
Elbette. İşte H.J. Heinz, Campbell Soup, Wenkamp gibi bugün bile market raflarında gördüğümüz o dev markaların doğuşu tam olarak bu döneme denk geliyor. Bu firmalar sadece üretim yapmakla kalmadı, aynı zamanda kıyasıya bir rekabete girdiler. Daha renkli, daha süslü, daha dikkat çekici etiketler basmaya başladılar.
Bu çok önemli bir detay çünkü o dönemde fabrikada üretilmiş paketli gıdaya karşı bir güvensizlik de vardı değil mi? O etiketler aslında bir nevi markalaşmanın ve güven oluşturmanın ilk adımları.
Tam olarak bu. O etiket, bu kutunun içindekinden ben sorumluyum, kalitesine kefilim demekti. Ürün çeşitliliğini arttırdılar, fiyatları düşürdüler. Böylece konserve sadece madencinin veya askerin değil, şehirlerde yaşayan sıradan Amerikalı ailelerin de mutfağının vazgeçilmezi haline geldi.
Napolyon'un askeri ihtiyacı bir asırdan kısa bir sürede Amerikan mutfağının temel taşlarından birine dönüştü, inanılmaz.
Gerçekten öyle.
Hikaye çok güzel bağlanıyor. Başar, makalesinin son bölümünde konuyu öyle bir yerden bağlıyor ki, eminim dinleyince sizin de aklınıza hemen o sahneler gelecek. Baba 2 filmi.
Evet, evet. Genç Vito Corleone'nin New York'ta bir şarküteride, bir zeytinyağı dükkanında çalıştığı o anlar. O sahneler, o dönemin alışveriş kültürünü mükemmel yansıtıyor.
Nasıl yani?
Müşteri kapıdan girer, tezgahın önünde durur ve bana şuradan yarım kilo peynir, iki de ekmek ver der.
Ve tezgahın arkasındaki dükkan sahibi ya da çalışanı gidip raflardan o ürünleri toplar, tartar, paketler ve müşteriye uzatır. Yani müşterinin ürünlere dokunması, kendi sepetini doldurması gibi bir durum yok.
O self-service modelini anlayabilmek için bu tarihsel süreci bilmemiz gerekiyor. O tezgah arkası hizmetten bugünkü modele geçiş kendi başına bir perakende devrimiydi.
Yani o tezgahın ortadan kalkıp müşterinin rafların arasına girmesi aslında sadece fiziksel bir değişiklik değil, aynı zamanda psikolojik bir devrim. Tüketicinin güçlendiği, seçimi tamamen kendi eline aldığı bir an.
Kesinlikle. Ve Başar makalesini tam bu noktada. Bir sonraki yazısında bu devrimi başlatan Amerikalı marketleri ve onların vizyoner kurucularını anlatacağını sözünü vererek bitiriyor. Bize aslında büyük hikayenin sadece ilk perdesini anlatmış oluyor.
Peki tüm bu anlattıklarımızı daha büyük bir resme oturtursak ne görmeliyiz? Buradan çıkarılacak ana fikir ne?
Bence en çarpıcı olan şey, devasa endüstrilerin genellikle çok spesifik ve acil bir sorunu çözme ihtiyacından doğması. Yani kimse bir gün oturup hadi küresel bir konserve gıda endüstrisi ve süpermarket zincirleri yaratalım demedi.
Her şey Napolyon'un askerlerimi nasıl doyururum gibi çok temel bir sorusuyla başladı.
Ve bu çözüm bir domino taşı gibi diğerlerini devirdi. Gıda saklama teknolojisi, bir kıtanın yerleşimini kolaylaştırdı, savaşların seyrini etkiledi, milyonlarca insana yeni beslenme alışkanlıkları kazandırdı. Bu yeni alışkanlıklar dev gıda şirketlerini doğurdu ve bu şirketlerin ürünlerini satma ihtiyacı da nihayetinde bugün bildiğimiz süpermarketleri şekillendirdi. Mustafa Başar'ın yaklaşımının güzelliği de bu. Bir iş modelini anlatırken köklerine, o ilk domino taşına kadar inebilmesi.
Yani Napolyon'un savaş meydanından yola çıktık ve kendimizi bir anda süpermarketin konserve reyonunda bulduk. Bu incelemeden çıkarılacak en önemli ders belki de şu: her gün gördüğümüz ve kanıksadığımız en sıradan şeylerin arkasında genellikle büyük dünya olaylarına dayanan inanılmaz derecede derin ve şaşırtıcı bir tarih yatıyor.
Kesinlikle. Raftaki o mısır konservesinin hikayesi aslında savaşlarla, göçlerle ve altına hücumlarla yazılmış bir destan gibi.
Bu, inovasyonun da ne kadar öngörülemez ve birbiriyle bağlantılı olduğunun harika bir örneği. Askeri bir ihtilaç için verilen bir ödül, dolaylı yoldan bambaşka bir kıtadaki süpermarket endüstrisinin temellerini atıyor. Aradaki neden-sonuç zinciri gerçekten de inanılmaz.
İnanılmaz.
Mustafa Başar'ın makalesi, 19. yüzyıldaki askeri bir zorunluluğun bugünün marketlerini nasıl doğurduğunu gösterdi. Peki sizce bugün, içinde yaşadığımız bu çağda, iklim değişikliği, uzay araştırmaları, yapay zeka devrimi
veya küresel salgınlar?
Evet, bunlar gibi hangi büyük zorluklar bir sonraki yüzyılın en sıradan endüstrilerini yaratacak inovasyonları tetikliyor olabilir? 21. yüzyılın konservesi sizce ne olacak?